Tarih, Coğrafya, Medya. Hazırlayan ve sunan Ragıp Duran.
Merhaba. Bugün size birbiriyle herhangi bir ilişkisi olmayan iki şey anlatacağım. Aslında iki konunun da çıkış noktası iki şarkı. Birinci konunun gazetecilikle yakın ilişkisi var. Diğeri ise büyük bir şair ile yine büyük bir müzik sanatçısının hayali buluşması. Birinci konumuz kamuoyu yoklamaları. Bilhassa seçim zamanlarında bu sondaj ya da anket adı verilen kamuoyu araştırmaları o kadar büyük önem kazanıyor ki neredeyse oylama yapılmadan seçim sonuçlanmış oluyor. İşte zaten bu nedenle birçok ülkede seçim gününden çoğu zaman 3 ya da 5 gün önce kamuoyu araştırma sonuçları yayınlamak yasaklanır. Böylece akıllarınca insanlar etki altında kalmıyor. Aslında reklam ve halkla ilişkiler faaliyetinin bir yan kolu, bir türevi olarak ortaya çıkan bu kamuoyu araştırmaları teorik olarak toplumun belirli bir konuda düşüncesini, tutumunu saptamak, anlamak ve çıkan sonuçları yayınlamak için yapılıyor. Şimdi öyle bir mesele var ki her konuda kamuoyu araştırması yapmak mümkün. Gelecek ay yapılacak yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ya da oğlunuz size gelip eşcinsel olduğunu itiraf ederse ne yaparsınız? Kamuoyu anketlerinin sözüm ona çeşitli bilimsel burada tırnak içinde, bilimsel yanları da var. İşte hangi tarihte, nerede, kaç kişiyle yaptın bu anketi, hangi yöntemi kullandın, yani yüz yüze görüşme mi, telefonla mı, internet üzerinden mi yaptın? Belki aynı konuda farklı tarihlerde yapılan anketlerin sonuçlarını kıyaslamak bize bir eğilim, bir değişim trendini gösterebilir. Ama şimdi mesela koskoca 80 milyonluk bir ülkede 3000 hadi bilemedin 5000 kişiyle yaptığın anketi sen nasıl kamuoyu anketi diye sunarsın? Nasıl bütün toplumun görüşüymüş gibi takdim edersin? Eşantiyon tabir edilen o insanlar yani o sorulara cevap veren vatandaşlar nasıl seçiliyor? Bu önemli bir nokta. Sonra daha da önemlisi bu araştırmayı kim sipariş etti? Araştırmanın parasını kim veriyor? İktidar partisinin talep ettiği bir araştırmada o partiyi %30'un altında oy alacak diye gösteremezsiniz herhalde. Gerçi bizde her şeyde olduğu gibi kamuoyu araştırma şirketleri de kutuplaşmadan kendisine düşen payı aldı. Baksanıza dikkat edin haberlerde, anket haberlerinde. Saraya yakın Ahmet Bey'in şirketi ya da muhalefete yakın Mehmet Bey'in araştırma kuruluşu diye ibareler geçiyor. Güçlüyken siyasette olsun, ticarette olsun yaptırdığınız anketlerle ve sonuçlarıyla gücünüze güç katmaya çalışabilirsiniz. Ama özellikle medyada sesi çıkamayanlar yani sessiz, mazlum ve mağdur yurttaş kitlesi çok kesin, açık, belli ki bu kamuoyu araştırmalarıyla yönlendirmeye çalışılıyor. Bundan hiç kuşku yok. Çeşitli örnekler de var. Mesela orta çaplı bir partinin barajı aşabilecek oy alamayacağını tahmin eden yahut ileri süren bir şirket aslında o partinin seçmenine bir mesaj veriyor. Diyor ki yani seçmenin şöyle düşünmesini istiyor. Ya bizim parti barajı aşamıyor, bari ben başka bir muhalefet partisine oy vereyim. Bir başka örnek. İktidar partisinin ankette çıkan sonuçlardan daha yüksek oy alacağını açıklayan bir araştırma kuruluşu aklınca iktidar partisinin mevzilerini güçlendiriyor. Bugünlerde, yani bir süredir, her ülkede siyasi, ideolojik, düşünsel, toplumsal, kültürel zenginliklerin arttığı bir dönemde aslında kamuoyu diye egemen bir odak yaratıp onu çoğunluğunun temsilcisi gibi göstermek yanlış bir şey. Çünkü sonra insanlar şöyle düşünüyor. Çoğunluk demek ki bu yönde davranıyor. Aman ben de onlar gibi davranayım ki tecrit olmayayım. Böyle bir his yaygınlaştırılıyor bu anketlerle. Sandık başına gitmeden bir hafta 10 gün önce İktidar %72, muhalefet %28 oy alacak diye bir açıklama yapılıyorsa o zaman seçime ne gerek var? Çok konuştum galiba. Fransa Toulouse'dan Le Malpoli Terbiyesizler grubunun şarkısını dinliyoruz. Sofres Ifop.
Le journaliste à la télé Allez, voici le résultat d'une enquête réalisée spécialement pour le débat. La majorité des Français pensent que la vie n'est pas très rose. On savait pas qu'on pensait ça, mais bon, au moins on pense quelque chose. On savait pas qu'on pensait ça, mais bon, au moins on pense quelque chose. Et ça nous change. Comment fabrique-t-on un sondage? Faut faire un échantillonnage. Si on se demande ce que pensent les femmes, on prend un échantillon de femmes. Mais faut que ce soit représentatif,
qu'il y ait avec des sens soutifs.
Si on se demande ce que pensent les cons, on prend l'avis d'Alain Delon. Si on se demande ce que pensent les cons, on prend l'avis d'Alain Delon.
Ou de Christine Bravo.
Bon, on a le choix. Ou de Doc Gynéco.
Oui. Ou de Jean-Luc Delarue, tiens.
Ah oui, Jean-Luc Delarue. À propos de Jean-Luc Delarue, savez-vous que 43% des femmes déclarent qu'elles rêveraient de passer une nuit d'amour avec Jean-Luc Delarue?
Alors que seulement 2% d'entre elles accepteraient de passer avec lui le reste de la semaine?
Les sondages, les statistiques, ça cerne l'opinion publique. Oui, monsieur, et c'est scientifique. Et puis c'est vachement pratique.
Comme on dit, les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Réfléchis pas, c'est pas la peine.
Une courbe qui monte et qui descend, et soudain t'es intelligent. Une courbe qui monte et qui descend, et soudain t'as tout compris.
Il ne signifie à peu près rien.
On leur fait dire à peu près tout. N'importe quoi dont on a besoin, comme faire avaler les trucs les plus fous.
Puis je m'en fous de l'opinion de Loulou,
qui sait rien qu'à réponse à tout.
Surtout quand on devine à l'avance ce qu'on peut bien penser en France. Surtout quand on devine à l'avance ce qu'on peut bien penser en France.
Alors à ce propos, ah oui, à ce propos, 33% des électeurs de Jacques Chirac confient qu'ils ont sombré dans l'alcoolisme depuis son élection.
Alors que 75% d'entre eux confient qu'ils étaient déjà bourrés le jour du vote.
Quelles sont vos intentions de vote? Utilisez-vous la capote? Répondez par oui ou par non. Ou bien êtes-vous Alain Delon?
Vous avez répondu comme il faut.
Vous recevez donc notre cadeau.
Moi je savais pas quoi répondre pour avoir bon en France profonde. Moi je savais pas quoi répondre pour avoir bon en France profonde. Conclusion, Saufresse, IFOP, toutes des salopes.
Bu şarkının sözlerini olduğu gibi, yani tümünü tercüme edeceğim. Sonunda siz de hak vereceksiniz. Değecek. Başlıyorum tercümeye. Televizyondaki gazeteci açıkladı. İşte kamuoyu araştırmasının sonuçları. Bu araştırma özel olarak bu program ve sizler için yapıldı. Fransızların çoğunluğu hayatın hiç de toz pembe olmadığını düşünüyor. Aa, böyle düşündüğümüzü bilmiyorduk ama olsun, hiç olmazsa bir şey düşündüğümüz ortaya çıktı. Bir kamuoyu araştırması nasıl yapılır? Önce eşantiyonları bulmak lazım. Mesela kadınların görüşünü öğrenmek istiyorsanız bir kadın grubuna eşantiyon olarak alacaksınız. Üstelik bu kadınların temsil gücü olması lazım. Bu nedenle hem sütyen takan kadınları hem de takmayanları bulacaksınız. Ay yok, hıyarlar ne düşünüyor diye bir araştırma yapacaksanız o zaman gidip Alain Delon'un görüşünü alacaksınız. Ya da Christine Bravo'dan görüş alabilirsiniz. Belki de Jean-Luc Delarue'den. Evet, son yapılan bir kamuoyu anketine göre Fransa'da kadınların %43'ü Jean-Luc Delarue ile bir aşk gecesi geçirmek istediklerini beyan etmiş. İyi de devamını da oku. Ankete katılan kadınların sadece %2'si geri kalan 6 günü Jean-Luc ile geçirebileceğini söylemiş. Anketler, istatistikler, kamuoyunun nabzını tutar. Evet efendim, son derece bilimseldir araştırmalarımız. Ayrıca da çok kolay ve pratiktir. Ne demişler? Rakamlar her şeyi açıklar. Fazla düşünme, değmez. Bak şimdi bir eğri çıkıyor, bir eğri iniyor. Sen işte o anda acayip akıllı oluyorsun. Aşağı yukarı hiçbir anlamı yok. Herkese her şeyi sorarlar, özellikle de ihtiyacımız olmayan her şeyi. En garip şeyleri de yedirip yutturmak için yapılır bütün bunlar. Ayrıca Lulu'nun fikriyatı beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü Lulu hiçbir şey bilmiyor ama her soruya cevabı var. Üstelik Fransa'da şunu da biliyoruz ki soruyu anlayınca gelecek cevap zaten belli. Bir başka araştırmaya göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Jacques Chirac'a oy veren seçmenlerin %33'ü oylamadan 2 ay sonra alkolik oldu. Aynı seçmen kitlesinin %75'i ise zaten oylama günü sarhoş olduklarını itiraf etti. Seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Prezervatif kullanır mısınız? Ya evet ya da hayır diyeceksiniz. Yoksa siz Alain Delon musunuz? Tebrikler. Sorumuza gerektiği gibi cevap verdiniz. Bu sayede bir hediye kazandınız. Bense ne cevap vereceğimi bilmiyordum. Derin Fransa'da iyi bir yurttaş olabilmek için. Sonuç olarak Sofres ve Ifop bunların hepsi iğrenç ve adi şirketler. Buydu Le Malpoli'nin şarkısının Türkçesi. Sofres ve Ifop birçok ülkede şubeleri olan iki büyük Fransız kamuoyu araştırma şirketi. Şarkıda adı geçen üç kişinin de kimler olduğunu kısaca aktarayım. Christine Bravo, gazeteci sayılır, televizyoncu, yazar, daha çok lifestyle tarzı işleri yapar. Jean-Luc Delarue, reklamcılıktan gelme, o da uydurup bir radyo ve televizyon programcısı. Alain Delon'u tanımayan yoktur herhalde ama belki de aşırı sağcı Le Pen'e olan yakınlığını bilmeyenler vardır. Geldik şimdi ikinci öykümüze. Dikkat ederseniz ben varsa ya da bulabilirsem şarkıları hep konser kayıtlarından seçiyorum. Çünkü konser kayıtları stüdyo kayıtlarına kıyasla daha canlı, daha hızlı, daha renkli oluyor. Hele bir de dinleyiciler şarkılara eşlik ederse şahane. Konser kayıtlarında bir de şarkıcının söyledikleri, yani şarkının başında sonunda takdimin dışında anlattıkları da ilginç olabilir. Hemen iki örnek. Yıllar önce Bob Dylan İstanbul'a geldiğinde Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserine gitmiştim. Adam sahneye çıktı, aralıksız 1,5-2 saat peş peşe şarkılarını çaldı, söyledi. Sonra bir teşekkür bile etmeden çekti gitti. Yani şimdi geveze şarkıcıları da sevmem ama böyle ağzını hiç açmayan da pek makbul değil benim gözümde. Neyse, öteki örnek Leonard Cohen. Onun da Londra'da bir konserine gitmiştim. Valla 3,5-4 saat falan sürmüştü konser. Ama Cohen konuşmadıysa en az yarım saat 45 dakika konuştu belki toplam olarak. Her şarkıdan önce ve sonra uzun uzun bir şeyler anlatmıştı. Ayrıntısını hatırlayamadığıma göre çok önemli şeyler söylememiş. Şimdi aslan yelekli şarkıcımız, anarşist şarkıcı, şair Leo Ferre'nin Marizibil adlı şarkısını dinleyeceğiz. Sonra da piyano başındaki sohbetini, o konuşmanın da hepsini çevireceğim.
Guillaume Apollinaire, Marizibil. Dans la haute rue à Cologne, elle allait et venait le soir. Offerte à tous en tout mignonne et buvait l'asse des trottoirs très tard dans les brasseries borgnes, la la la la la la la la la la la la très tard dans les brasseries borgnes, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la un maquereau rouge et rose. C'était un juif, il sentait l'ail et l'avait venant de Formose, tiré d'un bordel de Shanghai, nanananana, tiré d'un bordel de Shanghai, nanananana, de
n'égalent pas leur destin. Indécis comme feuilles mortes. Leurs yeux sont des feux mal éteints, leur cœur bouge comme leurs portes. Leur cœur bouge comme leurs portes. Elle allait et venait le soir, ah, offerte à tous en tout mignon, et buvait lasse des trottoirs très tard dans les brasseries bornes, très tard dans les brasseries bornes, elle se mettait sur la paille pour un maquereau rouge et rose. C'était un juif, il sentait l'ail et l'avait venant de Formose, tiré d'un bordel de Shanghai. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile, est une femme libérée. Tu sais, c'est pas si... Lorsque on se voit de temps en temps, nous, les, enfin, les, qui faisons ce métier un peu en marge, quoi. Hein, bon, moi, je vois Apollinaire, il me fait appeler, alors je vais le voir de temps en temps. Et alors, moi, remarquez que moi, je ne l'ai pas connu, il est mort en 18, moi, j'avais 2 ans. Alors, depuis, j'ai remonté le coup, alors je peux aller le voir maintenant. Hein. Et alors, il m'a fait demander, parce qu'il m'a dit, dis donc, Léo, tu chantes Marie-Zibi. J'ai dit, oui, tu sais que tu devrais faire quelque chose. Tu devrais allonger la chanson, puis tu mets 4 vers comme ça, tu t'entends cette chanson, que ne la laisse pas tomber. Tu... Ah. Alors, je lui dis, vous croyez? Alors, il me dit, oui, tu vas faire un tabac. Alors, moi, j'ai été, je vais chanter. Je devais chanter 2-3 mois après l'avoir vu à Hambourg, il y a 2 ans, en septembre. Alors là-bas, bon, ils sont, les gens viennent m'écouter, mais ils sont allemands, quoi. Alors, je me suis dit, ici, c'est loin, je vais me casser la gueule, quoi. Si je chante ça, ils vont rien comprendre, je vais m'écraser comme une tulipe quand elle est écrasée. C'est intéressant, ça, hein. Ça, c'est intéressant, ça. Eh oui, ça, c'est... Elle avait un regard candide, eh oui. Alors, je lui dis, vous croyez? Alors, je suis allé chanter, donc, à Hambourg, disais-je. Un tabac. La merde, c'est vraiment international. Parce qu'il m'a dit, tu sais, Léo, il y a des gens qui... La poésie, bon, les gens lisent pas, il n'y a que les maniaques ou les universitaires qui... C'est vrai, ça. La poésie, c'est pas connu du tout. Moi, je connaissais pas. Quand j'ai mis Baudelaire en musique, Verlaine, j'avais pas tellement... Je savais bien que c'était... Je connaissais quelques poésies, comme tout le monde. Et alors, un jour... parce que moi, j'ai été élève des écoles chrétiennes, des frères des écoles chrétiennes. Alors, Baudelaire, Verlaine et Rimbaud, tu penses, c'était... Donc, je connaissais pas. Un jour, j'ai commencé à... Voilà, j'ai lu, j'ai mis en musique. Bon, les choses qui allaient avec ma voix, comme ça, parce que il fallait que j'improvise tout de suite, sinon il fallait que je choisisse la musique après. Parce qu'il faut que la musique soit humblement mise sous le poème, mais comme des roues humbles d'un véhicule qui apporte la musique avec la poésie dans l'oreille des gens. À vous, vous comprenez? C'est ça qui est important. Alors il me dit, tu comprends, Léo, il y a des libraires encore? Alors je dis, oui, je crois, oui. Parce que des gens qui ne connaissent pas à qui s'appelait Marie-Zibyl, ils iront voir leur libraire. Un libraire, ils demanderont, ils rentreront, ils diront, Léo Ferré. Alors le type, il dira, hein? Qui? Non, mais Marie-Sibylle. Ah, Apollinaire. Ah, il va prendre un livre qui s'appelle Alcool de Guillaume Apollinaire. Et comme ça, les gens liront Apollinaire. Tu comprends? C'est fini, là.
...1986'da Paris'teki Théâtre Libertaire konserinden dinledik Léa Ferry'i. Marie-Sibylle Guillaume Apollinaire'in bir şiiri. İnternette Türkçesi var, bulabilirsiniz. Ama şimdi Türkçesini vereceğim konuşma yok, hiçbir yerde yok. Léa Ferry konuşuyor. Bu kenarda kıyıda kalmış mesleği yapan insanlar olarak biz arada sırada bir araya gelir görüşürüz. Mesela ben bazen Apollinaire'e giderim, oturur konuşuruz. Bir dakika ya... Apollinaire 1918'de öldü. Ben o zaman 2 yaşındaydım. Vay be. Ne kadar hızlı geçmiş zaman. Çok yaşamışım. Pek fazla zaman kalmadı önümde. Neyse. Çağırdı beni Apollinaire. Sordu bana. Léo, sen Marie-Sibylle'e şarkı yapmışsın, söylüyormuşsun değil mi? Evet efendim dedim. Bak şimdi senin bir şey yapman lazım. Benim şiir var ya, onu biraz uzat. 4 dize daha ekle. Şu meşhur popüler bir şarkı var ya, bu aralar çok çalıyor. Bırakma o kadını, çok nazik, çok ince bir kadın, kurtulsun o hanım. O dizeleri ekleyiver. Ciddi mi söylüyorsunuz efendim? Ekle o dizeleri, çık sahneye, söyle o şarkıyı, bak etraf yıkılacak. Bu konuşmadan 2-3 ay sonra Hamburg'da bir konserim vardı. 2 yıl önce oluyor bunlar. Şimdi gideceğim ben Hamburg'a konsere. Eylül ayıydı. İzleyiciler geliyor. Alman onlar biliyorsunuz. Geliyorlar. Ama dedim ki ben kendi kendime. Ya şimdi burası uzak bir yer. Söylerim Apollinaire'in dediğini. Kimse bir şey anlamaz. Rezil olurum. Öyle düşündüm. Ben de darbe yiyen bir lale çiçeği gibi kırılır kalırım orada diye korktum açıkçası. Tam o sırada konser salonunda sanki bir iskemle kırılmış gibi bir ses çıkar. Aa bak bu ilginç, çok ilginç. Zamanlama müthiş. Kadının çok saf bir bakışı vardı. Neyse, ne diyordum? Evet, sonuç olarak Hamburg'a gittim ve bu şarkıyı ilavesiyle birlikte söyledim. İnanılmaz. Hakikaten yıkıldı salon. Ve böylece anladım ki boktan şeyler gerçekten internasyonaldir. Sonra Apollinaire bana dedi ki, ya şunu da söyleyeyim. Bakın, şimdi... Şiiri az insan bilir. Ya manyaklar ya da akademisyenler şiirle uğraşır. Yo valla doğru mu söyledim? Pek kimse bilmez şiirin ne olduğunu. Ben de mesela işte herkes kadar şiir bilirdim. Ya da biliyorum diyebilirim. Az çok bilirim yani. Mesela Baudelaire ve Verlaine'in şiirlerini bestelediğimde işte az çok bir şiir bilgim vardı. Yaptım. Oldu olmadı. Yalnız bu ara ben şunu ekleyeyim hemen. Ben Hristiyan okulunda okudum. Frerler okulunda. Şimdi o dini okullarda Baudelaire, Verlaine, Rimbaud bir kenara koyacaksın. Yeri değil yani. Neyse ben okudum, öğrendim. O şiirleri besteledim. Tabii bestelerken sesime uygun melodiler seçmeliydim hemen. Yani improvize etmeliydim. Yoksa oturup sonra onlara müzik yazmak çok daha zor. Çünkü müzik şiirin altına nacizane bir şekilde böyle bir otomobilin tekerlekleri gibi yerleştirilmeli, döşenmeli. Bu sayede bu araba müziği dinleyicilere şiirle birlikte kulaklarınıza götürsün. Yani size götürsün. Anlıyorsunuz değil mi? Neyse Apollinaire sonra dedi ki, Léo dedi, kitapçı var mı hala Paris'te? Var herhalde, kaldı dedim. Çünkü Marie-Sibylle'i bilmeyen insanlar... Kitapçıya gitmeli. İşte girecek kapıdan. Kitapçı karşılayacak müşteriyi. Diyecek ki Léo Ferré. Ha kim? Ne? Pardon Apollinaire. Ha tamam Guillaume Apollinaire. Kitapçı gidecek raftan alkol şiir kitabını alacak ve verecek okura. Böylece insanlar Apollinaire okuyacak. Tamam mı? Anladın mı? Tamam bu kadar. Bitti söyleyeceklerim. Ferré'nin Apollinaire, küresellik, şiir, şiir-müzik ilişkisi ve kitapçılar konularında sona eren bu konuşmasıyla bugünkü Tarih Coğrafya Medya'da burada sona erdi. Haftaya aynı gün ve saatte yine Özgürüz Radyo'dayız. Beklerim. Hepinize iyi haberler, iyi müzikler, iyi günler.
Tarih Coğrafya Medya'yı dinlediniz. Ragıp Duran hazırladı ve sundu.